billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsunuz Türkiye zaman zaman ciddi ekonomik krizler içerisine giriyor. Ondan dolayı bugünkü konumuzu ekonomik kriz ve çözüm yolları diye adlandırdık. İnşallah bu derste göreceğiz. Allah'a ve Resulüne karşı savaş olan bir ortamda krizin olmaması düşünülemez. Şimdi mesela şu anda İdlib'i düşünün. İdlib'de savaş var. Bu Allah'a ve Resulüne karşı değil. İşte kendi içlerinde Suriye'ye ve çeşitli güçlere karşı bir savaş. Oradaki insanların ne kadar büyük bir bunalım içerisinde olduğunu biliyorsunuz. Peki bu savaş Allah'a ve Resulüne karşı olursa ne olur? Yani kriz kaçınılmaz olur, değil mi? Allahü Teala faizi kesin olarak yasaklıyor ve Bakara suresinin 279. ayetinde diyor ki: "Sözbillah ve illem tef'alû فَاَذَانُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Eğer faizden kalan alacaklarınızı bırakmaz, faizden vazgeçmezseniz Allah ve Resulüne karşı savaştığınızı bilin. Ondan önce de Bakara 276. ayette de Allah-u Teala diyor ki: يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اَرْرِبَى tüm faizli işlemler diye anlaşılması gereken bir kelime. Elif lamlı. Allah bütün faizli işlemleri dara sokar. Yani faizle iş yaptığınız zaman mutlaka darlık ya da kriz kaçınılmazdır. Ve yürübi sadakat, sadakalar da tabi sadaka dediğimiz zaman İster zekat şeklinde olsun, ister başka şekilde olsun, alınan vergilerdir. Bunlar sadakalar toplumda ekonomi dışı kalan kesimlere verilir. Yani işte fakirlere, işsizlere, onlar tekrar ekonomiye kazandırılır. Borçlulara, bir de işte yol, su, elektrik bugünkü manada, yani devletin temel harcamalarının yanında ihtiyaçlılara da verilir. Dolayısıyla ekonominin dışında kalacak olan kesimler tekrar ekonomiye kazandırılır. Bazı borçlarını ödeyemeyecek durumda olan insanlar da o sıkıntıdan kurtulur. Mesela Bakara 280. ayette az önce okuduğum 279'un devamında Allah-u Teala diyor ki: ve in kana zu usratin eğer borçlu sıkıntı darlık içindeyse, yani şimdi işte faizden vazgeçtiniz ama adamın borcu var, ödeyecek gücü yok. Fenadiratun ila meysara. Rahata kavuşuncaya kadar beklemek gerekir. Ve en tasaddaku, bu alacağınızı sadakaya saymanız, zekata saymanız, bağışlamanız, hayrun lekum, sizin için hayırlıdır. Yani o insanı, onu bağışladığınız zaman o kişiyi tekrar ekonomiye kazandırmış oluyorsunuz. İn kuntum ta'lemun, bunu bilirseniz. Şimdi birçoklarından duyuyorum, geçen de bir site gördüm. Açmışlar. Bir son zamanlarda o kadar çok İslam ekonomisi şeyleri başladı ki maşallah herkes İslam ekonomisinde hayatında hiç bu konudan haberi olmayan uzman olarak şey yapıyor, çalışıyor. Yazmışlar oraya, efendim işte İslam ekonomisiyle ilgili şu şeyleri var ama bir model henüz oluşturulamamıştır. Bir Müslümanın böyle bir kelime aklının köşesinden geçiyorsa o adam Müslüman değildir. Bak bu kadar açık söylüyorum. Ne demek yani? Allah çözüm sunamamış, değil mi? Bu dini bırakın gidin, hangi dine uyuyorsanız uyun. Demek ki sizin güveniniz yok Cenab-ı Hakk'a. Ne demek oluşturulamamış? Sen mi oluşturacaksın? Uy bakayım Allah'ın emrine. Ne olduğunu göreceksin o zaman. Şimdi faiz piyasayı ciddi manada daraltır. Çok kısa bir örnek vereyim. Şimdi mesela düşünün, şu salonu bir şehir olarak düşünün. Bu şehrin nüfusu 10 bin kişi olsun. Yani fazla büyütmeyelim. Yani ya da kasaba deyin, ne diyorsanız deyin. 10 bin kişi, 10 bin kişilik nüfusu var. Bütün parası 10 milyon lira olsun. Şimdi buraya bir, bu 10 milyon vücutta damarlarda dolaşan kan gibi sürekli dolaşıyor. Gidiyor şuradan patates alıyor, getiriyor, pazarda satıyor. Pazardan alınan parayla gidiyor öbür taraftan gübre alıyor. O gübre odasına işçi parası yapıyor, gidiyor tarlasını sürüyor. İşte nakliye ödüyor falan filan. Ya da şuradan geliyor ekmek alıyor, şuradan şu fabrikadan başka bir şey alıyor, şuradan şunu alıyor. Vücuttaki kan gibi o para sürekli orada dolaşıyor. Dolaştığı zaman bakıyorsunuz ki birisine bir 10 lira veriyorsunuz ama akşama kadar belki 100 kişinin işini görüyor. Ona gidiyor, ona gidiyor, ona gidiyor, ona gidiyor. Şimdi kan da vücudumuzda dolaşır sürekli. Bütün hücrelere sürekli uğrar. Vücudun bütün hücrelerine sürekli uğrar. İşte gelir karaciğerden şey yapılmış, ne deniyor o? Artık tam son şekli, onun özel bir terimi vardı ama neyse şimdi aklıma gelmedi. Karaciğerden gıdayı alır, bütün hücrelere dağıtır. Akciğerden oksijeni alır, bütün hücrelere dağıtır. O hücrelerin ürettiklerini alır, ilgili yerlere götürür. Efendim neresi gerekiyorsa yapar, sürekli dolaşır. O süre içerisinde o hücreler o kan olmadan yaşama şansına sahip olmadıkları gibi insanlar da para dolaşımı olmadan hayatlarını sürdüremezler. Şimdi hiçbir hücre kan üretemez. Ve hiçbir hücre de kan yemez. Yani aslında kanın kendisine hiçbir hücrenin ihtiyacı yoktur. Ama kanın getirip götürdüklerine çok büyük ihtiyacı vardır. Kan sürekli, onun için sürekli dolaşımda olması lazım. Şimdi mesela size sorayım. Hepiniz kahvaltı yaptınız değil mi? İçinizde para yiyen var mı sabahleyin? Yani tabağınıza şöyle para doğrayıp yediniz mi? Ama tabağınıza gelen her şey bir parayla gelmiştir değil mi? Şimdi aynen o şekilde hiçbir hücre kan yemez. Ama ihtiyacı olan her şey kan yoluyla gelmiştir. Şimdi siz çöpünüzü alıp atıyorsunuz şeye, çöp tenekesine. Çöpçüler alıp götürüyorlar. Tabii o da paranın dolaşımı sebebiyle oluyor. Hele onların da cebine para girmesin, gelemezler değil mi? İşte hiçbir insan para üretemez. Hiçbir insan parayı yiyemez. Peki şimdi bir hücreye kalp dese ki, bak senin kana çok ihtiyacın var, ben sana kan veririm ama ayda şu kadar miligram senden fazla isterim dese, herhangi bir hücre o kadar miligram kanı bulup da bir yere verebilir mi? Üretebiliyor mu? İşte insanlardan faiz istemek de aynen budur. Üretemediğin şeyi istiyor senden. Para üretemiyorsun ki sen. İstediği andan itibaren seni bir kere imkansıza yüz yüze getiriyor. Ondan sonra da sistem başlıyor. Şimdi peki hücre ne yapsın? Ölmektense bari o teklifi kabul edeyim diyecek. Bu defa komşu hücrelerden kan çalmaya başlayacak. Bu defa hangi hücre güçlüyse o ayakta kalacak. Diğerleri yavaş yavaş bakarsın bir müddet sonra diyeceksin ki elim ayağım çalışmıyor. Şimdi bu, bir tarafı bu. Bir de vücuda bir tane bankanın kurulduğunu düşünün. Yani 10 bin nüfuslu şehir dedik ya, şuraya bir banka kuruldu. Dedi ki beyler getirin paranıza şu kadar faiz vereceğim. Bu ay ben ne güzel yata yata para kazanacağız. Cebinde parası olanlar getirir bırakır. Piyasada dolaşan 10 milyon liranın diyelim ki 3 milyon lirasını aldı. Piyasada para darlığı başlar mı? Yani vücutta diyelim işte kaç kilo kan dolaşır normalde? Biliyor musunuz? 5. Tamam 5. 5 kilonun 1 kilosunun alındığını düşünün. O vücut ne hale gelir? İşte Allahü Teala yaratıcı faizi kesin olarak yasaklıyor. Daralma meydana getirir diyor. Şimdi banka alıyor onu. Bir kere dolaşımdan çekti o parayı. Ondan sonra faizli olarak dolaşıma verecek 3 milyon lira, %10 diyelim. Kaç kişi alacak onu? Daha önce şurada 2-3 bin kişinin kullandığı para 2-3 kişinin eline geçecek. Herkes alamaz ki. Denge bozuldu mu? Her piyasaya giriş çıkışta %10 alındığı zaman birkaç sene sonra piyasada para kalmayacak. Bakacaksınız ki dükkanlar kapanıyor. İnsanlar başka taraflara kaçıyor. Köyler artık üretemiyor. Şehirlerde iş aramaya başlıyorlar. Şu bu falan. Dolayısıyla faizin devreye girip de krizin olmaması imkansızdır. Efendim Batı niye? Yahu kardeşim, inşallah onu biraz sonra göreceksiniz. Ya Batı'da bir şey yok. Batı'yı bir şey yapan biziz. Bizim cahilliğimiz, bizim bilgisizliğimiz, bizim kitabımıza güvensizliğimizdir Batı'yı Batı yapan. Dolayısıyla işte asıl yani krizin asıl sebebi budur. Evet bu konuda daha başka neler söyleyeceksin? Şimdi bakalım. Evet Servet Hoca'yı dinleyelim.
Şimdi zaten bir giriş yapılmış oldu. Şimdi malum bir kriz var. Olduğu söyleniyor. Fakat hani krizler niye ortaya çıkar diye insan soru sorduğu zaman şu akla geliyor. Ne olur Allah etmesin bir kıtlık olur. İşte diyelim ki bir ülkede çok büyük bir deprem olur. Yahut da işte işçiler greve gider. Siyasi bir takım çalkantılar olur. Ya da o ülkenin diyelim ki mal aldığı veya mal sattığı diğer ülkelerde bir takım krizler çıkar da onu etkiler. Ve şu anda bakıyoruz öyle bir şey yok. Ya Türkiye açısından olaya
Az önce
baktığımız zaman
söylediğin sözü millet belki dalga geçerek şey yapabilir ama alt tarafını bilmediği için kriz olduğu söyleniyor diyorsun. Şimdi bana bir şeyi hatırlattı. 2008 krizinde Almanlar beni çağırmışlardı. Tabii yani sağ olsun bizim Türkiye'deki bizim üniversitenin İslam İktisadi bölümü var. Benim hiç adım sanım okunmuyor. Geçen de gördüm. Almışlar bütün Türkiye'deki saçlar bizim adımız yok. Kitaplarımız yok maşallah yani gerçekten alınlarından öpmek lazım. Ama şey Amerikalısı, Avrupalısı, Rusu bunlar gayet şeyi biliyorlar Allah'a çok şükür. Neyse Almanya çağırdı beni 2008 krizinde. Orada dedim ki işte şimdi Servet Hoca'nın dediği çok önemli bir husus. Yani çünkü millet anlayamaz onu. Yani konunun uzmanı olmayanlar o ne dediğini anlayamazlar. Dedim ki sizde ekonomik kriz yok diye başladım. Yok dedim. Sizde bilgi krizi var dedim. Şimdi Almanlara bu denir mi? Denir tabii. Eğer bilgini Kur'an-ı Kerim'den öğrenmişsen denir. Sizde bilgi krizi var dedim. Tabii şaşırdılar ne dedi? Yahu dedim siz mal ve hizmet üreten bir ülkesiniz. Böyle bir ülkede ekonomik kriz olur mu? Paraya bağlı kriz diyor. Paraya bağlı kriz olur mu dedim ya. Bu ne demek? Zaten para dediğiniz şey ne? Bir kağıdın üzerine birkaç tane rakam yazıyorsunuz. Sizde bilgi krizi var. Onlara dedim hanginiz sabahleyin tabağınıza euro ya da dolar doğrayarak yediniz? Öyle bir güzel anladılar ki. Evet yani şimdi onun için çok önemli yani söylediği söz. Evet devam et.
Dolayısıyla aslında yani gerçekte doğal, tabii bir kriz yok ortada. Türkiye açısından olaya baktığımız zaman. Hani bu Suriye'de olabilir mesela şu anda. Çünkü mal ve insan dolaşımı, gelen giden para akışı, sistem vesaire felç olmuş durumda. Orada olabilir. Ama Türkiye'de Allah'a şükür böyle bir durum yok. Peki bunun asıl sebebi ne? Daha doğrusu asıl sebebi demeyelim de yakın sebebi diyelim. O da şu. Şimdi malum 2008'de Amerika'da bir kriz oldu. Şimdi az önceki sözümü bir daha hatırlayalım. Amerika, biz hani bugünler diyoruz ki bu krizle ilgili konuşanlar, yazanlar, çizenler diyor ki efendim bu krizin asıl sebebi biz işte sürekli ithalat yapıyoruz, ihracatımız az, katma değer üretici nitelikli mallarımız ve hizmetlerimiz az, ondan dolayı işte dışarıya mecburen döviz ediyoruz, döviz bulamıyoruz ki gerçeklik payı var. Ondan dolayı bu kriz çıktı. Hadi varsayalım bu doğru. Peki geriye gidelim 2008'e, dünyanın en büyük ekonomisi, en büyük mal ve hizmet üreten devleti, ülkesi Amerika'da kriz çıktı. En gelişmiş ekonomi. Peki orada niye çıktı diye aynı soruyu orada da sorabiliriz. Benzer bir kriz çünkü bizde şu anda yaşanıyor. Dolayısıyla işin aslına indiğimiz zaman ta kaydedilen bu iktisatçıların kaydettiğine göre yakın dönem yani iktisat tarihinde 1850'den itibaren her 10 yılda bir kriz çıkmış. Ve bu kesin yani. Her 10 yılda bir dünyayı etkileyen, aynen bugünkü yaşadığımız anlamda, diğer savaşları falan kastetmiyorum, krizler çıkmış.
Osmanlı'yı sayarsan 1940'tan önce başladı Osmanlı. 1840'tan önce başladı
Osmanlı. O öncesine gitmiyorum. Yani o şey, o tespit edilen tarihler. Dolayısıyla bu krizler çıkmış. Şimdi peki bugünkü krize tekrar gelirsek nasıl oldu, niçin oldu diye baktığımız zaman işte Amerika'daki bu krizden sonra Amerika ve Amerika'yı takip eden diğer Avrupa ülkeleri dünyaya, dünya piyasalarına 2,5 trilyon dolar para sürdüler. 2008-2018, 10 yıl önce. 2,5 trilyon dolar piyasaya sürdüler. Niçin sürdüler? Mesela diyelim Amerika'da işte bir büyük bir şirket, işte o zamanki şartlarda borçlarını ödeyememe durumuyla karşı karşıya kaldı. Örneğin Amerika dedi ki senin borcun ne kadar? İşte 100 milyar. Senin toplam piyasa değerin ne kadar? 300 milyar örneğin. Al sana 100 milyar. O borcunu öde. Bütün mal varlığının 1/3'ü benim dedi devlet olarak.
Yani risklenmeyesi.
Yok. Şey Amerika hazine. Hazine. Amerika'nın hazinesi. Koydu parayı. Dedi ki bu şirketin 1/3'ü benim. Bundan sonra birlikte ortağız, yani öz kaynak sağlamış oldu ve dolayısıyla borçlarını ödedi. İşte bankaları kurtardı, finans kuruluşlarını aynı şekilde kurtardı. Aynısını İngiltere yaptı, aynısını Almanya yaptı, aynısını Fransa yaptı. Peki bu paralar nereden geldi? Yani bu paralar stok mu, yerin altından mı çıkardınız? Yok. Parayı bastı. Bastı parayı. Çünkü para basmak kolay. Üzerine bir yazıyorsun, yanına bir 10 koyuyorsun, 0 koyuyorsun, 10 oluyor, bir tane daha koyuyorsun, 100 oluyor, değişen bir şey yok.
Ona da gerek yok artık. Evet.
Şimdi artık bilgisayarda. Dolayısıyla piyasalara, dünya piyasalarına çok fazla dolar üzerinden gidelim, dolar sürülmüş oldu. Şimdi çok fazla dolar piyasada dolanmaya başlayınca doların değeri düştü. Değeri düştü. Bu bu finans kuruluşları, bütün bu devletler vesaire aldıkları dolarları da yiyip içemeyeceğine göre, üreteceği malla hizmetlerde ham madde olarak kullanamayacağına göre, bunu da değerlendirmek için kendilerince işte diğer ülkelere, diğer kuruluşlara borç olarak vermeye başladılar. Faizli borç olarak vermeye başladılar. Değeri de düşük olunca, yani bol olunca piyasada faiz oranı da çok düşük oldu. Bir Amerikalı bir akademisyenin verdiği bir konferansı izlemiştim. Diyor ki son, ya bu 2010 için söylüyor, son 2000 yılın en düşük maliyetli borçlanması yaşanıyor diyordu. Yani işte faiz oranları dediği de o. Dolayısıyla çok düşük maliyetle millet faizli borç almaya başladılar. Bu biraz şuna da benziyor. Bir kasabaya, bir köye, bir şehire veya bir ülkeye uyuşturucuyu sokmak isteyenlerin, orada milleti uyuşturucuya alıştırmak isteyenlerin, o uyuşturucunun gramının artık neyse fiyatını çok düşük tutmaya benziyor başta. Fiyatını çok düşük tutarak milleti ona alıştırdılar. Ondan sonra fiyatı yükselttiler. Fiyatı yükseltmeye başlayınca çünkü bizimkisi aldıkça daha fazla istiyor. O zaman dedi ki fiyatlar yükseldi ve insanları nasıl ki uyuşturucu müptelası olanları artık evini, barkını, bütün ne mal varlığını hatta artık cinayete şuna buna sevk edecek kadar bir şekilde alıştırıyorlarsa bu durum biraz ona benzedi. Gelelim bize. Bizdekiler de aynısını yaptı. Türkiye'deki gerek finans kuruluşları, gerek şirketler, gerek devlet kurumları. Nasıl olsa piyasalarda, dünya piyasalarında ki dünya piyasalar dediğimiz zaman da iki tane piyasa var. Bu işlerin kotarıldığı birisi Londra, birisi Amerika. Ama asıl bizim muhatap olduğumuz acenteler, komisyoncular Londra'da. Dolayısıyla Londra piyasalarından ucuz dolar bulduk, bu doları almayan kerizdir düşüncesiyle bol bol faizli borç aldılar. Ve işte iş geldi bir tane delinin Amerika'nın başına geçmesine kadar. Aslında akıllı, deli değil yani, akıllı. Ve adam başa geçtikten sonra... adam başa geçtikten sonra dedi ki bizim dolar niye bu kadar değeri düşük? Ben dedi doları geri çağırıyorum. İşin aslında yaptığı o. Piyasada dolaşan dolarları ben dedi geri çağırıyorum. İçeriye doğru çekmeye başladı. Bunu da nasıl yapıyor? Onların yöntemi faizi yükseltti. Yani Merkez Bankası, Amerika'nın Merkez Bankası faizi yükseltti. Millet doları alıp oraya götürdüler. Burada eğer %2 diyelim ki geliri varsa, faizi varsa orada örneğin %2,5 ben sana vereceğim dedi. Millet topladı parayı oraya yatırdı. Böylece dünyadaki piyasalarda dolar miktarı, işte emisyonu her neyse, düşmeye başladı. Doların miktarı azalınca dolar pahalandı. Şu andaki bizim Türkiye'deki yaşadığımız krizin temel sebebi, temel demeyelim de, görünürdeki ve gün yüzündeki sebeplerinden birisi, başlıca sebebi bu. Peki bunu neden böyle bir şeye girişti bizimkiler? Yani bunu görmediler mi? İşte az önce dediğim gibi ya böyle ne diyorlar, oyunu kuralına göre oynayacaksın. Oyun da ne? Faizcilik oyunu. Hatta biraz da kumar oyunu.
Kuralı kim koyuyor?
Evet, işte kuralı kim koyuyor? Kuralı da yine bu faizciler koyuyor.
Yani ben evet. Müslümanım diyorsun, Allah'ın koyduğu kurala bakmıyorsun.
Evet, dolayısıyla yani şu andaki krizin temel sebeplerinden birisi bu. Ha bunu Amerika o geçenki krizi nasıl halletmiş? Biz nasıl hallederiz? Bunun başka sebepleri daha asıl kökeninde yatan sebepler neler? İşte orada para var, bankacılık sistemi var, ne bileyim faiz meselesi var, kumar meselesi var. Bilmiyorum hangisinden.
Şimdi, evet. Şimdi aslında bizim şeye Kur'an evinin bitişiğinde şey var, bir lokantanın deposu var. O depoda fare geliyormuş. O fareyi kovmak için dün yeğenime sordum, şu lamba gece yanıyordu, niye yanıyor? Dedi ki lambayı yaktı ki fare gelmesin. Ya fareleri kovmak bir lambayı yakmaya bağlı kardeşim. Bunlar fare. Sen bir lambayı yak. Bak hiçbir tane kalıyor mu? Yani Allah'ın emrine bir uyu da görelim. Evet. Devam et.
Dolayısıyla burada şimdi peki bu Amerika'daki kriz, daha sonra işte 1850'lerden beri her 10 yılda bir ortaya çıkan krize vesaire baktığımız zaman sebebi nedir? Mesela şurada BDDK'nın bir görevlisi galiba, öyle anladım. Yazmış olduğu bir makale var. Pelin Ataman Erdönmez diye BDDK'da görevliymiş. Ne diyor? Yok, Türkiye Bankalar Birliği de uzman diyor. Bir dergide yayınlanmış. Şimdi bu Amerika'daki krizin sebeplerini de o zaman yazmış. Yani o tarihlerde yazmış. 2009 tarihli bir makale. Sebeplerini anlatırken sanki bugün bizimkinin aynısını anlatıyor. Ya bizim bugün bu kriz niye ortaya çıktı dendiği zaman işte anlatılan şey neyse, bizim yetkililerimiz, ekonomistlerin anlattıkları nelerse Amerika'daki aynısı diyor. Mesela burada diyor ki karmaşık ve şeffaf olmayan finansal ürünler artmaya başladı. Karmaşık ve şeffaf olmayan finansal ürünler arttı. Aşırı kaldıraç oranları sistemde kırılganlıklar yarattı. Şimdi biraz sonra bunların üzerinde biraz duracağım. Ne demek istiyor? Bu Amerika'daki krizi anlatıyor. İşte millet finans kuruluşları riskleri yeteri oranda değerlendirmeden efendim normalde aslında aldığı para kadar üretmeyen, katma değer üretmeyen, üretemeyen, o kapasitede olmayan kişilere, firmalara kredi verdiler. Faizi kredi verdiler. Dolayısıyla paralar geri dönmemeye başladı. Ve işte kriz de bundan patladı diyor özetle. Bunu anlatıyor. Ve asıl krizi başlatan da konut fiyatlarındaki artış Amerika'da. Aşırı hızla diyor konutlar arttı, fiyatlar arttı. Amerika'da, daha sonra İngiltere'de, daha sonra Avrupa'nın diğer ülkelerinde ve krizler bununla başladı. Peki bizde konut fiyatları arttı mı?
Hem de nasıl?
Bu karmaşık ürünler var mı? Katmerlisi var. Normalde ürettiğinden, yani üretebildiği, kapasitesinden daha fazla insanlar kredi alabildi mi? Alabildi mi? Siz ne demek? Yani bankaya gidiyorsunuz, bankalarda 65 yaşlık maaş alan veya Bağkur emekli maaşı alan veya normal neyse maaşı alan insanlara adeta şey yapıyor, böyle celbedici şekilde gel diyor, 65'lik maaşını diyor teminat göster, sana kredi vereyim. Aslında bu ninemizin, bu dedemizin aslında bu krediden falan haberi yok. Belki de okuyamıyor bile. Tutuyor torunu, getiriyor. Ninesinin 65 yaşlık maaşını oraya teminat gösteriyor ve ninesi üzerinden kredi alıyor. Dedesi üzerinden kredi alıyor. Ve insanlar en küçük bir şeyde, işte bir telefon alacak, elbise alacak, hatta lokantaya gidip yemek yiyecek, bunu krediyle, faizli borçla finanse etmeye alıştırıldık. Alıştırıldı. Ve hatta bu da sürekli teşvik edildi. Yani uçan kuş bile faizli borçlandı sisteme. İşte aynı burada anlatılan. Diyorum ya, bunu Türkiye Bankalar Birliği'nin bir uzman, o zaman uzmanmış, şu anda nerededir bilemiyorum. Türkiye Bankalar Birliği'nin bir uzmanı bunu yazmış. Ama aynı Türkiye Bankalar Birliği diyelim, Türkiye'deki bankalar diyelim, Türkiye'deki finansal sistem diyelim. Buradaki anlatılanların Amerika'yı krize düşüren sebepler her neyse aynısını harfi harfine bugüne uyarlamışlar. Bize uyarlamışlar. Hani bir hadis.
İstersen ben o konuda birkaç tane hatıramı anlatayım Servet Hoca. Şimdi Türkiye'de 1985'te finans kurumları kuruldu. İlk danışman olan benim orada. Çünkü ilk kurulan finans kurumuna danışman oldum. Sonra diğerleri kuruldu. Diğer danışmanlar da var. Yani şu anda ekonomiden anlamadığımıza bakmayın. 85'te biliyorduk yani. Şimdi 1985'te bir toplantı yapıldı İstanbul'da 23-25 Eylül, yani Eylül ayı, şu anda içinde bulunduğumuz ayda bir toplantı yapıldı. Toplantıya Türkiye'yi sadece ben temsil ettim toplantıda. Uluslararası bir toplantıydı. Mustafa Ezzerka diye, yani birçoğunuz adını duymuşsunuzdur. Servet çok iyi bilir Ürdün'de kaldığı için, değil mi? Ürdünler için, Araplar için Mustafa Ezzerka nedir? Yani Mustafa Ezzerka dedim mi akan sular durur. Bu derece çok önemli bir şahıs. Şimdi orada finans kurumları kurulmuş. Geciken borçlardan dolayı faiz alamıyorlar. O bir sıkıntı. Onunla ilgili bir toplantı. 1985. Şimdi toplantıya katılanlar, bu benim, bizim bu ticaret ve faiz kitabımızda bu var. Bunu buraya, burada koydum, bu 273. sayfasında. 3 gün sürdü toplantı. Ben de ilk defa uluslararası bir toplantıya katılıyorum. Arapçayı biz Türkiye'de öğrendik. Yurt dışına gidip de hani bir Arapçanın konuşulduğu bölgelerde yaşamadık. Bizim için okumak kolay da konuşmak zor. 3 gün boyunca hiç ağzımı açmadım. Sonra karar almak için, tabii o toplantıya Türkiye'den de başka yerden de dinleyiciler katılmıştı. Oraya karar almak için oturduk. Şey yaptık, neyse burada isimler var, okumayayım da daha vakit almasın. Şimdi orada Mustafa Ezzerka 3 gün boyunca geciken alacaklara alacakları gasp sayarak, yani mesela siz diyelim ki yazlığınızdan gelmişsiniz, sizin arkanızdan birisi gelmiş yazlığınızı işgal etmiş, orada oturuyor. İşte buna gasp denir. Gasp sayarak onun kirası gibi işte kaybolan kazanç, ne diyorlardı onlar şey?
Mahrum kalınan,
ha, mahrum kalınan kar. Bu alınır diye 3 gün boyunca şey yaptı. Delili ne? Ayet yok, hadis yok. Şafii ve Hanbeli mezheplerinin gasp edilen mallarla ilgili görüşünü delil alıyor ve diyor ki bu, o hani ben bir yere giderken adam gelmiş evimi gasp etmişse onun kirasını, emsal kirasını almaya hakkım vardır diyorlar onlar. Hanefi mezhebi bunu kabul etmiyor ama o iki mezhep kabul ediyor. Ama o iki mezhep diyor ki bu kireye verilebilen mallardadır. Tüketilen mallarda bu olmaz diye açıkça söylüyorlar. Peki ben şimdi Servet Hoca'ya, diyelim ki borca ihtiyacım var Servet Hoca. Kredi kartının süresi geçiyor, ödeyememişsin. Geldin bana dedin ki ya bir 1000 lira borç alabilir miyim? Ben 1000 lira borcu verdiğim zaman o parayı saklar mısın?
Götürüp öder.
Hemen tüketirsin değil mi? Ya para tüketilmeden kendisinden yararlanılabilir bir şey midir? Bir şey alacağım, elimden çıkaracağım ki yararlanayım değil mi? Dolayısıyla açık da diyorlar ki böyle şeyden eğer kaybolan kazanç isterseniz bu faiz olur diyorlar. Bakın şimdi Mustafa Ezzerka, İslam aleminin en önde gelen alimi. Orada iki mezhebin görüşüne dayanıyor, o mezheplerin faiz dediği bir konunun o kısmını almıyor, öbür kısmını alarak fetva veriyor. Şimdi herkese teker teker sordu. Oradaki heyete, 7 kişiydik zannetmez, buradayı saymadım ama. Şimdi 5 kişi ondan yana yer aldı, şimdi ondan beraber 5. Birisi biraz çekingen davrandı, Abu Setara Bugu de biraz çekingen davrandı orada. Kesin bir tavır koymadı. Sıra bana geldi. Dedim ki bu faizdir. Bir sertlendi. Yahu dedi, 3 gündür ağzını açmadın, ağzını ilk açtığın zaman faizdir diyorsun. Ben kabul etmiyorum dedi, gerekçe isterim. Dedim kusura bakmayın, ben Türkiye'de yetişmiş bir adamım. Arap ülkesinde yetişmediğim için
konuşmaktan korkuyorum dedim. Hani zannediyorum ki küçük bir hata yapsam çok ayıp olacak. Sonra baktım ki o kadar şey yanlış konuş şeyler yani Arap grameri açısından. Sonra alıştık biz de. Dedi ben gerekçe isterim. Dedim ki kusura bakmayın konuşamam ama istiyorsanız yazarım. Dedi ki yazılı isterim zaten. Tamam bir satır yazdım. Bir satır. Hemen. Yanında bir kişi kaldı. Herkes vazgeçti. Yahu öyle bir saçma sapan şey yapıyorsun ki. Neyse ondan sonra bir daha bu konu bir gündeme gelmedi. Sonra şey yaptım. Bu Albaraka grubunun Cidde'de yayınlanan bir dergisi vardır. Havliyetül Bereke diye. 1999'da bu konuda Arapça bir makale yazdım. Orada neşredildi. Tabi o arada Türkçe'ye de çevirdik falan. Şey yaptı. Buradaki o 99'da bu makale yayınlandığı ay Mekke'de bir toplantı vardı. Haremin hemen yanında büyük bir otel. Oraya o toplantı salonuna girdim. Abdüset Arabuku dedi ki ya ne biçim makale yazmışsın? Ne dedim yani? Ya dedi Hazreti Süleyman çözümü. O ne demek dedim? Dedi biz çok güzel şeylere öyle söylüyor. Ha beğendiniz mi? O zaman uygulayın dedi. Muhteşem bir şey dedi ya falan. İyi dedim. Neyse. Sonra bizimkiler yahu hocam sen bize muhteşem bir çözüm sundun dediler. Tamam uygulayalım. Sonra 2005 gibi hatırlıyorum. 2004 de olabilir ama 2005 olduğunu zannediyorum. Uygulayalım dediler. Uygulamak için şeyde salonda toplandık. Beşiktaş'ta. Orada ha şunu da söyleyeyim onu söyleyeceğim. Özellikle 1985'teki toplantıda Mustafa Zerkaya Emin Saraç Hoca refakat ediyordu. O heyette o da onun yanındaydı. Ben tabii Mustafa Zerkaya karşı çıkınca Emin Saraç Türkçe olarak bana sen kiminle konuştuğunu biliyor musun? Bu zatı biliyor musun? Dedim ki soruyu bana soruyorlar. Sana sorarlarsa sen istediğin cevabı verirsin. Şimdi karşı çıkmamdan çok rahatsız oldu. Şimdi bugün Emin Sarı çok önemli, çok değerli ulemadandır bugün. Yani bunların değerlerini inkar etmeyin. Bunu ismen söylüyorum. Ölmedi daha, tevbe etsin diye söylüyorum. Üsküdar'daki Beşiktaş'taki toplantıya gidiyoruz. Toplantıya Hayrettin Karaman, vefat etti Nurettin Can, bir de Halil Güneç, bir de ben. Toplantıya girmeden önce, genel müdür şu, ya hocam sen bize ne muhteşem bir sistem sundun ya, muhteşem bir çözüm. Toplantıya girdik, Hayrettin Karaman, Mustafa Ezzerkan'ın görüşünü, o saçma sapan, hiçbir ilmi değeri olmayan görüşü orada dillendirdi. Faize fetva verdi yani. Nurettin Can onu destekledi. O da Abdullah el-Meni'nin görüşünü aldı oradan. O da bu heyetteydi yani o. Ondan sonra Halil Güneç Hoca şimdi yolda giderken bana demişti ki Mustafa Zerkan'ın görüşüyle ilgili faizdir kardeşim dedi. Orada çok sıkıntıya. Ya hocam sen ne diyorsun? İki ileri bir geri caizdir kardeşim dedi. Döndük geliyoruz gene bana faizdir kardeşim dedi yolda. Beraber arabayla gittik, aynı arabayla döndük. Faizdir kardeşim dedi. Şimdi Hayrettin Karaman'dan, Halil Güneş'ten, Nurettin Can'dan faize fetva aldılar ya. Of! Bu defa ne dediler orada biliyor musun? Senin görüşün uygulanmaz. Ulan iki dakika önce hayran kaldığınız görüş ne oldu iki dakika sonra? Bir başka şey daha söyleyeceğim onu da. Şeyde bakın faizsiz finans kurumları 12 Eylül'ün ürünüdür. O zaman kuruldu. Faizsiz olarak çalışıyor. Bir gün Albaraka'nın Kadıköy şubesinin açılışına gitmiştim. Orada o zaman Albaraka genel müdürüydü Osman Akyüz. Bugün de önemli bir görevi var değil mi? Nerede?
Bankalar Birliği Başkanı.
Katılım Bankaları Birliği Başkanı. Orada Osman Akgüz bana dedi ki, hocam dedi, o zaman Güneş Taner de işte 1998 veya 99, tarihini tam hatırlamıyorum. Güneş Taner de ekonomiden sorumlu devlet bakanı. Hocam dedi, açılışı yapıyoruz ama iş çok kötü. Ne oldu? Güneş Taner dedi ki, işte 28 Şubat dönemi, bu bankalar kapatılacak, Milli Güvenlik Kurulu kapatmaya karar vermek üzere. Öyle mi dedim? Tamam. Gelin dedim, aranızda birkaç tane seçin dedim. Genel müdürlerden birkaç kişi seçin. Ben siz askerlere götüreyim dedim. Şimdi Cenab-ı Hakk'a çok şükürler olsun. İstanbul Müftülüğü Fetva Kurulu Başkanı olduğumuz için hakikaten daha ilk günden itibaren her tarafta değer veriyorlar. Askerler de çok değer veriyordu o sıra. Her hafta benimle toplantı yapıyorlardı. Yani o toplantıların ne kadar olumlu etkisi olduğunu inşallah bir gün toplantı tutan arkadaşlar tek de keşke yayınlansa da bir görseniz. Şimdi gittim Doğan Bayazıt Paşa'ya gittik. Allah rahmet eylesin. Ben onun inançlı bir kişi olduğuna şahidim şahsen. Başkaları nasıl bilir bilmiyorum. Ben şahsen şahidim. Götürdüm bunları Doğan Bayazıt Paşa'ya. Götürmeden dedim ki bak bunlar asker. Bunlar karşısında ezilip büzülmeyin. Bunlar öyle bir insandan hoşlanmazlar. Böyle dik duruşlu olun, düzgün konuşun dedim. Neyse gittik. Ezildiler, büzüldüler işte. Paşa da diyor ki yahu kardeşim siz niye işte bak bu kadar banka var, siz de o bankalar gibi çalışın. Niye böyle yap? Böyle falan. Dedim ki paşam bir dakika dedim. Sen bu işten anlamazsın. Ben hep öyle konuşmuşumdur. Sen bu işten anlamazsın dedim. Bak Allahü Teala diyor ki وَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى Allah alım satımı helal, faizli işlemi haram kılmıştır. Senin dediğin bankalar Allah'ın haram kıldığı faizle meşgul oluyor. Bunlar da Allah'ın helal kıldığı alışverişle meşguller dedim. Ama dedim sen istediğin bütün uzmanları topla, sen de orada ol, ben gelip o uzmanların yanında anlatayım o meseleyi dedim. Tamam Abdullah Söze ne dediyse odur dedi ve bu defter kapandı. Kapandıktan sonra bunların bana teşekkürü ne oldu biliyor musunuz? Çok ciddi manada maddi sıkıntıya yaptılar, soktular. Çok ciddi teşekkür ettiler. Osman Akgüz ve de vardı, işte Yunus Nacar vardı, Kuveyt Türk'ün genel müdürü. O zaman Kuveyt Türk'ündü. 98-99 Kuveyt Türk'ün genel müdürüydü. Daha sonra Türkiye Finans'a genel müdür oldu. Şimdi peki sonra ne yaptılar bunlar biliyor musunuz? Bunlar 2005'e doğru ya bir baktım ki ya ben şimdi fetva vermiyorum bunlara. Vatandaşlar yapıyor Allah Allah ya faize meşgul oluyorlarmış. Bir dosyalarını karıştırdım. Genel müdür, ya bu ne dedim? Bu defa rahatsızlık başladı. İşte sonra işte o toplantı oldu. Sonra meğer bir kanun çalışması yapıyorlarmış. O kanun çalışmasında da bunlar kendilerini faizli banka haline getiriyorlar. O sırada da yaptım. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Baktım bunlar beni dinlemiyor. Benimle tamamen ilişkiyi kopardılar. Aynen dedikleri su. Sen de hocasın, bunlar da. İşte Hayrettin Karaman, Halil Güneş falan. Bunlar hala devam ediyor değil mi? Biz seninle devam etmek zorunda değil. Ta ne güzel. Oh elhamdülillah sizden kurtuldum çok şükür. Şimdi bakın o zaman yazdığım şu andaki Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakan'dı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye yazdığım mektup. 5411 sayılı bankacılık kanunu çıkmadan önce yazmıştım. Yani o bankacılık kanunu çıktı ve o kanunda bunlar faizli banka haline getirildiler. Bakın 12 Eylül'ün kurduğu 28 Şubatçılara kapattırmadığımız bunları 2005'teydi bu kanunun çıkışı faizli banka haline getirdiler. Şunu yazdım. Özel finans kurumları bir süredir faizli banka olma yoluna girmişlerdir.
Oradan fetva aldılar ya az önce söylediğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen bankacılık kanunu tasarısı da onları faizi bankaya dönüştürecek düzenlemeleri haizdir. Dördüncü maddeyi incelerseniz bunu görürsünüz. Aradaki tek fark bankaların mevduat, finans kurumlarının ise katılma hesabı kabul etmesidir. Yani bankalar faizli olarak alacak milletten, finans kurumlar faizsiz alacak. Onlara için şey, lehlerine bir şey yani. Finans kurumları bankalardan daha fazla faizci olacaklar yani. Neyse bunu tabii bu kitapta var. Fazlaca vakit almasın diye şey yapmayacağım. Bakın bu duruma engel olmak için herkes elinden geleni yapmalıdır dedik. Sonra bir gün baktım ki şey yapıyorum. Bizim iş yerinde yani bu arada ben şunu söyleyeyim. Ben sadece ilim adamı değilim. Aynı zamanda iş adamı ve sanayiciyim. Yani şu anda benim fabrikam var. Allah rahmet eylesin, babam ilkokula gitmeden bana ticareti öğretti. İlkokul 4. sınıftan itibaren de tatili unutturdu. Bizim iş yerlerimiz, iş yerimiz değil, iş yerlerimiz. Onlar da bir yönetici sıfatıyla oralarda sürekli beni çalıştırdı. Dolayısıyla iş aleminin içerisinde hamdolsun yetişmiş olduk ve o gün bugün hiçbir zaman bırakmış değilim. Şimdi ben şey yaptım, baktım ki Ali Babacan telefon açtı. İşte bu konularla, ya Ali Bey yapmayın etmeyin, biz bu adamları, siz bak kanun çıkarıyorsunuz, siz bu kanunu çıkarmadan önce biz bu adamları bir türlü faizden kurtaramıyoruz, kanun çıkarırsanız hiç kurtulamaz. Yarım saatten fazla konuştuk. Kapandı, Nazım Ekren Bey'i aradım. Biliyorsunuz Nazım Ekren de o zaman genel başkan yardımcısıydı ve sonra da ekonomiden sorumlu devlet bakanı ve başbakan yardımcısı oldu. Ya Nazım Bey dedim, Ali Bey beni biraz önce aradı. Bu kanunla ilgili olarak Nazım dedi ki ya ben şu anda Millet Meclisi'ndeyim. Kanun şimdi geçti dedi. Kanun geçerken beni niye arıyorsunuz telefonla? Şimdi bakın biz bugünkü toplantıyı niye yapıyoruz? Yarın Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bize delil olsun diye. Bakın şunu söyleyeyim. Bugün finans kurumlarının bize sorup da cevap alamadıkları tek soru yoktur. Hepsinin cevabı da bu kitapta vardı. Bu kitap en az 30 yıllık, belki binden fazla toplantının ürünüdür. Şimdi şu andaki ekonomik kriz için efendim bize çözüm göstermedi bugünkü yönetim bunu asla diyemez. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bunu elbette şey yapacağız. Ama gerekirse bunu yayınlarım da. Ama yayınlamayacağım şimdi. Bak burada bunu söylüyorum açıkça. Bu faizden lütfen vazgeçin. Çözümü yok diye bir şey yok. O kadar büyük bir şey var. Krizler çok büyük imkanlar doğurur. Şu anda Türkiye'nden de o kadar büyük bir imkan var ki. Ama birinci sebep arkasında ciddi bir siyasi irade olması lazım. Evet buyur devam et sen şimdi. İstersen faiz şey evet, ilk faiz. Banka ne zaman başladı?
Karmaşık finansal ürünlerden kasıt aslında gerçekte faizli, özü itibariyle faizli. Hatta sadece faiz de değil ki faiz aslında her şeyi barındırıyor içinde. Ama işin içinde kumar, başka bir takım hileler, her şeyi içinde barındıran güya finansal ürünler. Aslında bu karmaşık finansal ürün meselesi bugünün yani Amerika'daki o uygulamanın sadece orada ortaya çıkmış bir şey değil. Geçmişe gittiğimiz zaman ta İslam'ın o ilk geldiği dönemler hatta daha önceki dönemler de bu mesele sürekli karmaşık hale getirilmiş ve böylece insanların malları, mülkleri, servetleri, paraları sömürülmüş. İşte buradan hareketle ne demek istiyorum? Asıl problemlerden birisi faiz meselesi. Faizin tam olarak net bir şekilde bir tarifi Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde çok net, çok böyle açık, berrak bir şekilde yapılmış olmasına rağmen ilgili eserlerde ve kültürde yapılmamış. Hadi yapılmasa neyse, hadi yapılma, farklı yapılmış. Yani farklı bir şekilde büründürülerek işte karmaşık hale getirilmiş. Aynen bugünkü finansal ürünler neyse o günde karmaşık hale getirilmiş.
Dersen Resulullah nasıl tarif ettiğini, evet. Kur'an nasıl
dolayısıyla şimdi de. Peki Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Mesela Bakara suresi 275. ayeti kerimede Estaizu billah اَلَّذ۪ينَ يَاَكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ Faizcilik yapanlar ilk duramazlar. İstikrarlı bir ekonomik hayat sürdüremezler. اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ Şeytanın musallat olup sersemleştirdiği kişinin davranışı gibi davranış gösterirler. Şeytan farklı farklı, yani şeytan diyelim ekonomik anlamda musallat olur, işte psikolojik anlamda musallat olur, ailevi düzen anlamında musallat olur, ibadet anlamında musallat olur. Burada ekonomik anlamda bir musallat olma söz konusu. Dolayısıyla tam şu anda yaşadığımız durum, ne diyor? İstikrarlı, kıyamda duramazlar. Faizcilikle kendini, faizciliği kendine meslek edinmiş olan, bu ister birey olsun, ister şirket, ister devlet, ister dünya. Dik duramazlar, kıyamda duramazlar, sürekli yalpalarlar, sürekli yalpalar. Dedik ya 1850'den bugüne kadar 10 tane, her 10 yılda bir kriz olmuş. İşte bu, bunu gösteriyor. Peki, ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى Peki bunların bu şeytanın musallat olduğu girdiği nokta neresi? Hani şeytan hep olumlu taraftan girer ya, hani şey doğru yolun tam ortasında oturur ya. Şeytan diyor ki ya bu faizcilikle para kazanmakla diyelim, faizcilik yaparak para kazanmakla ticaret yaparak para kazanma arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de aynı şey. Bak kimileri ticaret yapıyor işte. Alışveriş yapıyor, ziraatla, tarımla, hayvancılıkla, emeğiyle geçiniyor. E sen de para satıyorsun kardeşim, ne farkı var yani? Diyor. Ayet-i kerime devamında diyor ki, hayır hayır mesele öyle değil. اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَى وَحَرَّمَ الرِّبَى İşte işin püf noktası burası. Yani bura tarihten beri ıskalanmış. Bu bizim İslam tarihinde de böyle, yani fıkıh kitaplarında da dahi böyle. Batılı bugünkü, dünkü, 100 yıl önceki iktisat babalarının kitaplarında da aynı şekilde ıskalanmış. Ayette Allah Teala iki iktisadi eylemi bir mukayese ediyor. Birisi alışveriş, ticaret, bir tarafta faizcilik. Yani iki takımı karşılaştırmak gibi. Birisi X futbol takımı, birisi B, C neyse takımı. Dolayısıyla diyor bu farklı. Bu farklı. Alım satım farklı bir şeydir. Riba farklı bir eylemdir. Riba yoksa alınan sonuç da ribadır ama asıl mesele o sonuç değil. Hoca 100 lira verip aldığın 110 liranın 10 lirası da ribadır ama asıl mesele o değil. Asıl mesele 100 lirayı verip 110 lirayı alma eylemi biçimidir. Dolayısıyla alım satımda peki ne oluyor? Alım satımda insan bir malı veriyor veyahut da bir hizmeti veriyor, bir ürünü veriyor. Karşısında bir mal, hizmet başka veya para şey, alıyor. Başka, başka bir şey mal alıyor. Ama faiz de X dediğimiz bir değeri veriyor, geriye X'i istiyor. Artı bir de yanına X'in artına bir de Y koyuyor.
Yani verdiğinin aynısını bir de fazlasını
evet,
istiyor.
Verdiğinin aynısını bir daha geri istiyor.
Bir de fazlasını.
E kardeşim verdiğinin aynısını istiyorsan sen niye bu işe giriştin? O aynısını istiyorsan, sen de varsa, sen niye onu ver, bir de aynısını bana geri ver diyorsun? Bunun bir mantığı olur mu?
İstersen bu evet. Şeyin, bu ayetteki hükmün evrenselliğini, bakın, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala herhangi bir hüküm koyarsa o hüküm evrenseldir. Bugün hiçbir bankanın alım-satım yapma olayı yoktur, yetkisi de yoktur.
Yetkisi, evet.
Bakın, alım-satım başka, faiz başkadır diyor ya Allah. Bakın, bankalara gidin, deyin ki efendim ben işte bana bir otomobil al da sat. Der ki ya kusura bakma ben ancak sana borç veririm der.
İşte 2005'teki kanunda bile bu var ya evet, yapamaz.
Evet o kanunda da var ama evet. O kanunda şey yaptı işte 2005'teki kanunda daha önce finans kurumları yaparken, tam tüccar olarak yaparken, evet, fatura alma verme tam tüccar, bütün o şartları kaldırdılar. Şimdi tamamen bir faizli bankanın da biraz daha ileri seviyesine geldiler. Şimdi işin o tarafı ayrı ama ben şunu söylemek istiyorum. Bakın Allah-u Teala bir şey söylüyorsa bu evrenseldir. Onun için alım satım başka, faiz başkadır diyor. İşte ben de o Doğan Bayazıtpaşa'ya onu söylemiştim. Bak bu bankalar Allah'ın yasakladığı faize meşgul olurlar. Alım satım yapamazlar bankalar. Kanunen yasaktır. Öbürleri de alım satım yapar, onlar da borç veremezlerdi. Onlar da o kanunlarında yasaktı. Gerçi kanun değildi de genelgeydi, yönetmelikti. Neyse, yani bu evrensel bir kuraldır. Ama bunu nasıl çiğnediler işte onu anlatıyor. Evet.
Dolayısıyla yani faizin tarifi konusu, mesela bugünkü batılılar diyor ki, bugünkü derken yani bu batı, bugünkü iktisadın duayenleri, faiz nedir? Faiz tasarrufun bir mükafatıdır. Yahut da likiditeden mahrum kalmanın mükafatıdır. Ya ne demek istiyor? İşte bir kişi parası, bir takım geliri var. Bu geliri biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor, tasarruf ediyor, yemiyor, içmiyor, harcamıyor. Yoksa keyfine göre yiyebilir, harcayabilirdi. Onları biriktirdi. Şimdi bu adam hiç olmazsa bu kadar fedakarlıkta bulundu, bir şey olsun, buna bir mükafat verelim. Nasıl mükafat yani vereceğiz?
Bulundu, piyasanın arasını mı ağlattı yani? Yok, şimdi parayı burada, dolaşımdan çekerek.
Yani yemeyerek fedakarlıkta bulundu. Şimdi ne yapalım? Bu parasını versin birisine. O birisi de bu parayı günü geldiğinde geri iade etsin. Artı bir de buna o kadar süre bu kendisi kullanmayıp da tasarruf edip de buna ikram ettiği için o parayı, buna bir mükafat versin. Aslında bakıyorsunuz son derece masum bir şey. Masum bir gerekçe. Halbuki soru şu, doğru, varsayalım ki tasarruf etti, biriktirdi. Bu tasarruf ettiği, biriktirdiği parayı herhangi bir başkasına vermenin tek yolu, işte faizin tarifi burada gündeme geliyor. Tek yolu, ben sana 100 lira veririm, geriye bana 110 lira verirsin şeklindeki kredi yolu mu? Bunun başka bir yolu yok mu? Yine buna sen mükafat ver. De ki ver o parayı.
Ortaklık.
Mesela mal al, git sat, kar et, biriktir, biriktir, biriktir. Örneğin 500 bin lira biriktir, al bir daireyi, sat örneğin 550'ye, kar et, al bana sana mahrum kaldığın bu likiditeden mükafatın, ne güzel. Yahut da git işte mal al, sat. Yahut da birini ortaklık sermayesi olarak ver. O kişi kar ettiği zaman karından da yarısı, %20'si, %40'ı her neyse anlaştığınız fiyatta al. Bu da senin karın olsun, mahrum kaldığın mükafatın olsun. Oraya geldiği zaman yok diyor. Banka aptal mı ki ticaret yapsın? Banka aptal mı ki şeyi riskin altına elini soksun? Niye? Diğer adam aptal mı riskin altına elini sokuyor? Şey taşın altına elini sokuyor. Bütün riski üstleniyor. Hem kendi karını vesaire masrafını karşılayacak, bir de bankayı besleyecek bu süre içerisinde. Dolayısıyla böyle bir durum var. Yani peki Resulullah ne buyuruyor? Küllü kardin cerra nef'an fehüve riba. Aslında tarif çok net. Yani menfaat amaçlı olarak verilen her kredi işlemi faizdir, faizciliktir. Bir kişi birisine kredi veriyor, amacı da buradan menfaat sağlamaksa bu alınan, verilen işlem faizciliktir. Ondan elde edilen fark da faizdir. Dolayısıyla şunu demiş oluyor. Sen bir karz işlemine mi, yani kredi işlemine mi gireceksin? Eğer giriyorsan bu ancak ve ancak Allah rızası için yardımlaşma, dayanışma, iyilik amaçlı olarak yapılabilecek bir işlemdir. Kredi, yani karzı gelir aracı haline getirmeyeceksin. Yani
borçtan elde edilen her gelir faizi. Bak mesela şimdi
veya
bakın,
tersi, gelir elde edilen borç da faizdir. Evet.
Aynı bak şey. Şimdi bu tarifleri, evet, bozmak için, evet, ilim adamı, ekonomist olmak gerekiyor da. Ama tarifi anlamak için mesela dağda ömür boyu çobanlık yapmış, şehre hiç inmemiş bir adam senden borç istese, dese ki ya bana bir 100 lira borç verir misin, param yok, ben sana daha sonra öderim. Adam desen ki ben sana 100 lira veririm ama işte 2 ay sonra bana 3 kilo tereyağı verir misin ya da 5 kilo? Tamam, olur. O zaman bir şey demez.
Evet.
Desen ki 100 lira veririm ama sen bana 110 lira ver. Nedir?
Der ki tefecisin.
Sen benden faiz mi istiyorsun der. Evet. Ya o faizin tarifini biliyor ama ekonomistler bilmiyor. Nereden bilsin ekonomist diyor. Yoksa faizin tarifini bilse ekonomist mi olur yani? Yani bizim hani dini saptırmak için hoca olmak lazım diye sık sık söylüyoruz ya, dini anlamak için değil. Onun için bizim hocaların ne kadar hurafenin içindeyse ekonomistler onun birkaç katı hurafenin içindedir. Evet.
Dolayısıyla şimdi az önceki Bakara 275 Allah Teala ehallallahul beya ve harramer riba, yani Allah ribacılığı, riba yoluyla varlık servet transferini haram kıldı. Ticareti size helal kıldı diyor. Nisa 29. ayet-i kerimede de eğer siz ekonomik sisteminizi kuracaksanız, ekonomik faaliyetler yapacaksanız sistem ticaret temelli olsun diyor. Peki ticaret nedir? Bir insan bir malı, bir ürünü alır, onu verir, başka bir mal alır, para alır vesaire. Onu gider tekrar satar, tekrar alır, tekrar verir, tekrar getirir, tekrar götürür. Ve bu sayede bütün insanlığın her ne hizmete, mala hizmete ne ihtiyacı varsa o mal ve hizmet hem üretilir hem dolaşır. Ve dolayısıyla insanlar da bir şeyi verir, farklı bir şeyi alarak mecburen şeye ekonomiye katkıda bulunmuş olur. Diğer türlü verdiğinin aynısını geri aldığı zaman, yani şöyle düşünün, cebimde 100 lira var, veriyorum, geri 110 lira alıyorum. 110 lirayı veriyorum, 120 lira alıyorum. 120'yi verip 130 lira alıyorum. Bakın ben oturduğum yerde bunu yapmış olabiliyorum. Ama eğer ticaret yapacak olsam, 100 lirayı verip şu gözlüğü alsam, ben bunu götürüp satma, eğer amacım karsa, bir müşteri bulmam lazım. Sattım, hadi 110 liraya. Aldım 110 lira, tekrar bunu artırmak için yine gidip ya gözlük ya bir şey alıp getirip tekrar satacağım bir şey bulmam lazım. Yani mecburen ben üretime katkıda bulunmak, ekonomiye katkıda bulunmak zorundayım. Ama finansçı, işte bankacı veyahut da tefeci veyahut da illa bu banka vesaire olmasına gerek yok. Faizle efendim beslenen insan, o işte az önceki dediğimiz bütün o işlemleri yapanlar hem kendileri ihtiyaçlarını karşılıyor hem de bunların ihtiyacını karşılıyor. Yani bu parazitlerin, bu asalakların efendim ihtiyaçlarını diyelim, keyiflerine göre onların ihtiyaçlarını da bunlar besliyor. Dolayısıyla böyle bir sistem var. Peki bu sistem bugün böyle de geçmişte böyle değil miydi? Maalesef İslam tarihinden önce de, İslam tarihi döneminde de ve bugün de bu şekilde devam ediyor. Mesela denir ki Hazreti Ömer'e yanılmıyorsam bugünkü Basra tarafından işte bir heyet gelir. Hazreti Ömer der ki bak sizin orada diyor çok faiz çok yaygındır diyor. Dikkat edin ha, faizin tozundan bile uzak durun. Allah Allah. Şimdi hep burada Hazreti Ömer'in faiz konusundaki ne kadar hassas olduğunun örneği olarak bu anlatılır. Doğru, tamam, çok hassas. Ama demek ki tersinden dolayı baktığımız zaman ne diyor Hazreti Ömer? Hazreti Ömer'in devri ne zaman? Hazreti Peygamber vefat ediyor, 2 yıl Hazreti Ebu Bekir halife, ondan sonra Hazreti Ömer. Yani İslam'ın daha ilk başlangıç döneminde diyor ki aman ha sizin Basra'da orada çok faizcilik ya. Basra dediğimiz neresi? Medine'nin hemen burnunun dibi. Yani, evet, yani size faizcilik yaygın. Demek ki henüz daha İslam sindirilememiş. Henüz orada İslam kabul, faiz anlamında bu konularda tam kabul edilmemiş, özümsenmemiş ve böyle bir tehlikede fiilen uygulanıyor. İşte bunun mesela bir devamı mahiyetinde yine az önce Abdülaziz hocamız Zerka'dan, Mustafa Zerka'dan örnek verdiler. Bu sefer başka bir Ürdünlü bir alim, İslam tarihçisi Abdülaziz Ed-Dur, aslen Iraklı ama Ürdün Üniversitesi'nde görev yapmıştı. Biz orada tanışmıştık. Abdülaziz Ed-Duri denen bir alim var. Bu alimin Tarihul Irakil İktisadi diye, Irak'ın iktisat tarihi diye bir çalışması var, kitabı var.
Yani Basra tarafıyla ilgili.
Evet, bugünkü Basra, Küfe, Irak'ı anlatıyor. Diyor ki 912 miladi 912'de o günkü Abbasi yönetiminin işte Irak'taki valisi İbnül Furat var. İbnül Furat, iki tane Yahudi sarrafa diyor ki gelin diyor ben sizi yetkilendirdim, görevlendirdim diyor. Ne yapıyor? Görevimiz ne? Zaten bunlar bu sarraflığı yapıyorlar da, bu devlet olarak, devletin oradaki valisi olarak, vezir kendisi. Diyor ki her ay başı, ayın ikisi bile olmayacak, ay başında bana 150 bin dirhem para vereceksiniz diyor.
Gümüş para.
Evet, gümüş para vereceksiniz çünkü ben diyor ödemelerde sıkışıyorum. Dolayısıyla bana borç vereceksiniz yani her ay başında. Ve peki siz ne yapacaksınız? Bunun alacağınızı Ahvaz bölgesi, ki Ahvaz bölgesi bugün yine İran-Irak sınırı bölgesi. O bölgenin vergi memurlarına da, oradaki vergiyi toplayanlara da görev veriyor. Hatta bunlara diyor ben de görevlendirdim diyor. Oradan toplanan vergileri de siz alacaksınız. Ve bunu 16 yıl böyle devam ediyor. Bu İbnül Fırat'ın olduğu dönemde, kendi iktidarda olduğu dönemde bu iki sarraf 16 yıl boyunca devleti böyle faizle finanse ediyor. Hatta şey diyor ki, işte bu Abdülaziz Edduri, her ne kadar tarihte derlerse ki ilk faizli banka, hatta bunu kendisi de söyledi, bizzat bana söyledi. İlk faizli banka 1150'lerde İtalya'da kurulmuştur, Venedik'te kurulmuştur denir ise de bu öyle değildir. Gerçeği işte 913-14 o tarihlerde Irak'ta, Bağdat'ta kurulmuştur diyor. O kitabını da yazıyor.
Bu şey Abbasiler dönemi.
Abbasiler dönemi. Dolayısıyla yani İslam devletinin egemen olduğu bir toplumda hem zaten bu sarraflar zaten kendi aralarında, mesela yine orada anlatıyor, bu sarrafların en büyük geliri faizcilikti diyor. Ve faizcilik sarrafların da büyük çoğunluğu Yahudiler, ikincisi Hristiyanlar, çok az da Müslümanlar vardı diyor, dökümünü veriyor. Çok az da Müslümanlar vardı. Şimdi sadece burası Bağdat, diğer tarafları bilmiyoruz. Belki öbür taraflarla ilgili ayrı ayrı şeyler.
Bir şey yapayım istersen burada. Ben biraz önce Mustafa Zerka'dan, işte birkaç tane hocanın isminden bahsettik de aslında onların yetiştiği kaynaklar da aynı. Bakın şimdi burada Hanefi mezhebinin faiz tarifi. Bak Resulullah ne dedi? Borçtan elde edilen gelir faizdir dedi. Bugün dünyada kime sorsanız bunu kabul eder. Yani gayet tabii bir şeydir. Allah ne dedi? Servet Hoca ayetleri okudu. Alım satımla faiz aynıdır demeyi bir şeytani tavır olarak belirtti, değil mi? Alım satım başka, faiz başkadır dedi. Bu mezheplerin tamamı ilgili ayetlerin hiçbirini almazlar. Sadece bazıları sadece ve harrame riba kısmını alırlar. Faiz haramdır diye. Çok nadiren ve ahallallahu'l bey'ayı belki görebilirsiniz. Faizi alım satımın alt başlığı yapmışlardır. Allah alım satım başka, faiz başkadır diyor. Ya sen ne anlarsın diye haşa Cenab-ı Hakk'a karşı. Bu hak mezhep ya bunlar. Kim hak demişse tabii. Şimdi bakın Hanefilerin faiz tarifini okuyorum. Bir dinleyin bakalım ne anlayacaksınız. Mübadeleli akitlerde taraflardan biri lehine şart koşulan karşılıksız fazlalıktır. Ne anladınız? Tekrar okuyorum. Mübadeleli akitlerde değiş tokuşlu. Taraflardan biri lehine sokulan şart koşulan karşılıksız fazlalıktır. Bir de mesela şöyle der, şunu da şey yaparlar. Mesela tartılan mallarda da tartıyı faiz illeti sayarlar. Şimdi altın tartıyla işlem görür. Demir, bakır gibi şeyler de tartıyla işlem görür. Siz altınla demir bakır alıyorsanız peşin almak zorundasınız. Veresi alırsa faiz. Alım satımı yasak, faizin önünü açmışlardır. Nasıl açmışlar? Efendim diyor, tartıyla işlem görmeli ya da kileyle. Peki şu para neyle işlem görüyor? Tartıyla mı, kileyle mi? İkisi de yok. Bakın faizin önü sonuna kadar açılıyor. Alım satımın önü tıkanıyor. Allah'ın helal kıldığı şey tıkanıyor, haram kıldığı. Şafii mezhebinin faiz tanımına bakın. Diyor ki evet. Aha, dur bir dakika. Faiz belli malları belli mallar akit sırasında şer'i ölçekle eşitliği bilinmeden peşin veya bedellerinden her ikisi yahut birisi veresiye olmak üzere değiştirmek için yapılan sözleşmedir. Ne anladınız? Kendilerinin de anlamış olması imkansız. Çünkü hiçbir şey anlaşılmıyor burada. Bakın Malikilerin zaten Hanbeliler aynen Şafiler gibidir. Malikilerinki de Şafilere çok benzer. Peki ne oldu sonuçta? Faizin şeyi sonuna kadar açıldı. Peki Osmanlılar'da mesela Ebu Suud faizin babasıdır. Bugün Ebu Suud dediğiniz zaman saygıdan millet ne yapacağını şaşırıyor değil mi? Burada vardır Ebu Suud'un, bu kitapta uzun uzun yazdım. Ebu Suud'un kendi kitabından. Şimdi bu Araplarla ilk toplantılar yaptığımız sıralardan birisindeydi. Tarihini tam hatırlamıyorum. Abdüssettar Ebu Gudde bana dedi ki ya Ebu Suud'un dedi bu konularda bazı görüşleri varmış. Onu bana yazar mısın? Ben de Arapların bir sözü vardır. Tesma'u bil mu'idiyi hayrun min enterahu. Mu'idi diye bir isim. Onun adını duyman, görmenden daha hayırlıdır. Yani gördüğün zaman şaşırırsın. Ben de böyle dedim. Tesma'u bil mu'idiyi hayrun min enterahu dedim. Yani siz Ebu Suud'u bir şey zannediyorsunuz. Ben yazdığım zaman onun hiçbir şey olmadığını göreceksiniz. Faiz konusunda ne kadar Osmanlı'yı gırtlağına kadar faize soktuğunu göreceksiniz dedim. Ya hiç rica etsem de yaz. Neyse ben ne bileyim tercüme ettim yazdım şimdi onları uyguluyorlar. Yani Arapçaya tercüme ettim gönderdim yani görün bakın bunların ne kadar yanlış yoldadır. Onları şimdi uyguluyorlar ya ben ne bileyim böyle yapacaklar. Evet.
Şimdi herhalde sürede yavaş yavaş yaklaşıyor. Evet, şimdi dolayısıyla şöyle yapalım. İşte bu krizlerin sebeplerinden ana sebep faiz. Bir defa bunu ben bunun halen daha da tam anlaşıldığı kanaatinde değilim yani faiz meselesi. Yani çünkü az önceki örnekleri biraz devam ettirelim. Şöyle düşünün. Mesela geçen Kurban Bayramı'ndan önceydi. Hani bir gecede dolar 7'ye çıktı. 7'yi de aştı. Ne dendi? Ya piyasalar kapalı. Ne oluyor? Ne oldu? Gece yarısı niye bu işler oldu? Daha sonra işte dedik ki İngiltere'de filan banka gece personeli faaliyete geçirdi. Ve orada dolar aldı, dolar sattılar, borç verdi, borç aldılar. Şimdi siz düşünün ki ticari mantıkla bu iş olacak dediniz. İster İngiltere, ister Amerika, ister yerli bir banka kar etmek istiyor, doları vermek istiyor ve kar etmek istiyor. Tamam buyursun versin. Ver kardeşim, karşısında malı bul, al. Mal, hizmet, her ne alıyorsan al. Milyar dolar getir, bir şey deme. Yahut da TL mi piyasaya sürüyorsun, TL'nin değerini düşürmek için? Buyur sür, ama karşında mal hizmet al. O zaman ne olur? Denge bozulmaz. Ama siz faiz üzerinden işlemleri yaptığınız zaman, işte o zaman insanlar kediyle farenin oynadığı, kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlar. Bunu da, hadi biraz da iyi haber verelim. Yani nasıl diyelim ölümü gösterip sıtma meselesi. Bu oyunları bizim işte kamu otoriteleri bu son zamanda biraz gördüler. Mesela iki tane bir tedbir alındı. Bunlar önemli ama o tedbirlere çok kısaca bir temas edelim. Mesela SPK dedi ki bu Kurban Bayramı öncesi. Yalnız tabii çok ilginç. Sadece Kurban Bayramı süresinde geçerli olmak üzere, yani piyasalar kapalı iken geçerli olmak üzere bir tedbir aldı. Tedbir ne? Forex işlemlerinde 1:10 margin, az önce dedim ya Amerika'daki marginlerdeki çok aşırı kaldıraç dediği şey. 1:10 yani 10 dolar verip 10 dolarlık parayı koyup teminat olarak koyup 100 dolar açığa satış yapabiliyordu. Dolar alıyordu. Diyelim 100 dolar veriyor, 1000 dolar. İnternet, kağıt üzerinden. Hayır. Yani. Diyelim ki 100 dolar yatırıyor teminat olarak, 1000 dolar alıyor. Şimdi bu büyük bankalar için düşünün, 1 milyon dolar koyuyor. Diyelim ki teminat yatıyor, 100 milyon dolar alıyor. Piyasadan alınca, millet diyor dolar satılıyormuş. Herkes doları vermeye başlıyor. Yahut da tersinden TL. Dolayısıyla bizim SPK dedi ki, demiş ki, Kurban Bayramı öncesi. Efendim, Kurban Bayramı süresince bu işi ben engelledim. Ne yapacaksınız? Birebir. Yani 1 milyon dolar mı almak istiyorsun? Ne karşılığı? TL. 1 milyon doların TL karşılığı neyse onu yatır. Ondan sonra da 1 milyon doları al. İstersen, yahut da tersi.
Resulullah'ın hadisleri bu konuda o kadar mükemmeldir evet. ki dolarla doları, dolarla TL'yi değiştiriyorsanız değişim peşin miktarlar evet. eşit olmak zorunda. Dolarla TL'de eşit olmaya gerek yok evet. ama değişim peşin olmak zorunda. Yani forward, yani böyle forex forward yani, bu mümkün
temel
değil.
Temel anayasası işlem evet. peşin olacak. Para para yani, değişiminde.
Yani efendim şey tedbir yok. Bütün tedbirler var şeyde bizim dinimiz ama tabii mezheplerde değil. Kur'an'da ve Resulullah'ın hadisinde.
Yani şey diyor ki hani Hakim bin Hizam ashabtan geliyor. Ya Resulullah ben diyor deve satıyorum pazarda. Örneğin 200 dinarı altın parayla satıyorum. Adam çıkarıyor 150 dinarı veriyor. Geriye diyor ki dinarım kalmadı. Param, altın param kalmadı. Bunu sana gümüş para olarak ödeyeyim diyor. Ben de hemen o gün kura çeviriyoruz. Gümüş kuru neyse ondan alıyorum. Yahut da tersi. Gümüşle pazarlığı yapıyoruz. Gümüş tam çıkmıyor. Diyor yerine altın vereyim. Ama ben diyor, şüphelendim diyor. Ya Resulallah bu yaptığım doğru mu yanlış mı? Burada bir faiz vesaire var mı? Temel kural şu. İşlem peşin olmak şartıyla ve bu piyasa bu kur farkı da kurlar da günün kuru üzerinden, piyasanın kuru üzerinden olmak şartıyla bir mahsuru yoktur. Ama peşin değil de ertelersen işleri karışır. Çünkü oraya çünkü farkı oraya yedirmeye çalışır. Dolayısıyla aynı olay işte ta o zaman Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin o zaman yani temel prensip. Bu illa Resulullah'ın prensibi de değil onu da söyleyelim. Yani bütün dünyanın bildiği prensip. Ya bütün finansal piyasaların temel prensibi. Resulullah da zaten yani doğal tabii fıtrı olan şeyi söylemiş oluyor. Kuralı hatırlatmış oluyor. Dolayısıyla işte şeyin SPK'nın aldığı bu karar önemli doğru bir karar. Ama ey kardeşim sen bunu sen tehlikeli bir şey. Aman biz piyasalar kapalırken bu araç kullanılarak kriz yükseltilir. Onun için bir sıkı tedbir alalım bayram boyunca diyeceğine her zaman bunu uygulasana. Ya haramın geçici yasaklığı olur mu ya? Bir diğeri bu. İkincisi mesela BDDK yine benzer bir karar aldı. BDDK da dedi ki bu swap işlemleri var hemen hemen aynısı. Yani vadeli döviz alım satımı diyelim. Şimdi orada şu vardı. Bir finans kurumu efendim dilediği kadar vadeli dolar alabiliyor. Dolar bağlıyor. Diyor ki bana İşte bugün biz ayın kaçıyız? Eylül'ün kaçı? 8'i. Örneğin 30 Eylül'e bana 1 milyon dolar sat. Kuru kaç? Bugün kur şu anda 630'du. 31 miydi? Neydi? Şu anda bilmiyorum kaç. 6.37. Örneğin ben tamam kuru 6.70'den alıyorum. Çünkü nasıl olsa daha bir ay var. Karşı taraf yahut da tersinden işte kuru düşük fiyattan. Açığa satış, dilediği gibi açığa oynuyor. Hele bir de siz bu oynayanın aslında güçlü olduğunu düşünün. Yani belli bir miktarı da kurban etmeyi de göze aldığını düşünün. Asıl o piyasaları veya ilgili devleti tuş etmek için bu niyetle yola çıktığını düşünün. Milyon dolarlar da harcamayı göze aldığını düşünün. Dolayısıyla açığa alış yapıyor. Yahut da TL'yi açığa satıyor diyelim. Yani açığa satıyor derken olmayan şeyi satıyor, olmayan şeyi alıyor. BDDK bu olaylar, bu kriz patlak verdiği zaman dedi ki durun bakayım siz gördüğüm kadarıyla böyle çok büyük bir oyun oynanıyor. Ne yapalım? Dedi ki her finans kuruluşu kendi öz sermayesi ne kadarsa onun ancak %50'si oranında açığa alış veya satış yapabilir. Yani X finans kuruluşu sermayesi 100 milyarsa ancak 50 milyarlık sen bu kadar oynayabilirsin dedi. Baktı ki
hadise göre o da faiz.
Tabii o da faiz. Tabii. Baktı ki yine olmadı. Çünkü bu oynayan finans kuruluşlarının sermayesi çok yüksek. Yani siz şu anda dünyada bildiğimiz bu bankalar zaten bu işi yapanlar. Bunların sermayesi birçok ülkenin bütçesinden daha büyük. Dolayısıyla bunu %50'ye sınırladı ama baktı ki yok, hiç şey yapmadı. Dolayısıyla dedi ki %25'e indirdi. Yani senin sermayen 100 milyarsa ancak 25 milyarlık açık.
125 milyarlık.
Yok, 25. Tek 25. Ancak 25 milyarlık yapabilirsin dedi. Yani 100 milyarlık bir defa.
O zaman 100 artı 25 değil mi?
Şöyle. 100 milyarın var. Bütçende senin kaynağında 100 milyarın varsa o 100 milyarın 75'i bir defa kullanamazsın bu iş için. O duracak. Ancak 25 milyarlık oynayabilirsin. Yani o kadar çapta oynayabilirsin. Bu da peki niye buna giriyorsun? Çünkü diyor bu tehlikeli. Sen bunu yaparak benim piyasalarımla oynuyorsun. Ya eğer böyle ise ya tümünü yapma de. Böyle bir şey olmaz. Yani vadeli, forward, future, swap, opsiyon dediği işte az önceki en baştaki şeyde karmaşık finansal ürünler dediği de bunlar. Forward, future, opsiyon ve swap. Bunlarla bunu şimdi ben baktım mesela yazmış burada tarif ediyor, tarif ediyor. Tarif edenler bile anlamıyor ne olduğunu. Ve işte bundan dolayı da bunun şeyleri, finans mühendisleri, bunun kurtları bunları çok farklı farklı şekilde kullanarak işte gerek devletleri, gerek diğer finans kuruluşları, gerek diğer şirketleri bu şekilde olumsuz şekilde efendim etkileyebiliyorlar. Ondan dolayı bu hele bir de bunu şey yaparsa havadan para basan bir kuruluş, bir devlet, bir finans arkasında finans kuruluşu olan bir kurum yaparsa çünkü açığa satın istediği kadar satsın, istediği zaman parayı basıp yapabilecek. Bu para açığa para basma meselesi de ayrı bir konu.
Ya tabii o vakit iyice daraldı da şimdi mesela dolar deniyor. İşte doların değeri. Ya dolar ne ki değeri olsun Allah aşkına ya? Doların neyi var ki değeri olsun ya? Hiçbir şey değil dolar. Bir ara doların altın karşılığı falan vardı. Nixon onu da kaldırdı. Şu anda doların hiçbir karşılığı yok. Efendim şimdi bakın şu elimde. Şu 100 dolar. Şu da 1 dolar. Üst üste koyalım. 100 doları görebiliyor musunuz? Farkı ne? Sadece birisinde 2 tane sıfır fazla o kadar. Peki ne değeri var? Bir sadece eğer şey yaparsa hurda kağıt değeri var. Başka hiçbir değeri yok. Ya sen buna karşılık seviniyor demir çelik fabrikası. Bu sene şu kadar milyar dolarlık satış yaptık. Ya tamam. Daha o milyar dolar dediğin ne? Bir çanta kağıt. Sen yıllarca uğraşmışsın. Bizim hakiki mallarımızı vermişsin ya. Bu ne? Bakın şimdi şurada şu 100 lira değil mi? Şu ne? 1 milyon lira. Peki bunu buna bugün herhangi bir şey alabilir misiniz? Bir sakız alma şansınız var mı? Bununla kıyasla bu 100 bu 1 milyon. Ne oldu? Ya bunların hiçbir değeri yok. Bunların değeri yok bırak. Şimdi bu aşağıda bilgisayar üzerinden yazılar yazıyor. Senin kaç liraya ihtiyacın var? Bakın şimdi Merkez Bankası'nın 8. aydaki istatistikleri yani 8. ayın 20'si yani geçen ayın 20'si bugün o kaç eder 15-16 gün öncekisi mi diyelim hadi olsun 20 gün öncesi diyelim. Diyor ki bakın verilen krediler toplam krediler neymiş biliyor musunuz? 2 trilyon 516 milyar 351 milyon gidiyor. 2 trilyon 516 milyar. Peki banka kasalarındaki toplam para neymiş? 21 milyar. 21,5 milyar. 2 trilyonla 2,5 trilyonla 21,5 ne yapar? 100 katından fazla değil mi? Hani Merkez Bankası'ndan başkası para üretemez diyordunuz. Merkez Bankası'nın toplam parası ne kadarmış? 186 milyarmış. Ya bu olmayan parayı bilgisayarda ürettirdiniz. Bir de faizli kredi olarak veriyorsunuz. Ondan sonra da ekonomik tedbir alıyorlarmış. Bir götürün bankalara yatırın.
Para
Evet. Paralarınızı yatırın. E ne olacak? Oradan alacağınız faizden işte stopajı düşürdük. Yani vatandaşı bankaya teşvik ediyor. Peki bankaya vatandaşı teşvik ettim. Banka vatandaş gitti bankaya 10 milyar para yatırdı. Bunun kaç katını banka faizi kredi olarak veriyor? Bak buraya göre 200 küsur katı. Peki sen ondan sonra da diyorsun ki bankaya, bak şu esnafa verirsen ben onun da kefili olurum diyorsun. Yahu Allah ve Resulü ile savaşa insanları teşvik ediyorsun. Sen diyorsun ki gel buradan katıl, sen de buradan katıl. Esnafa da diyorsun ki buradan katıl. Şimdi bakın, faiz olmasa bile borçla ancak kısa vadeli ihtiyaçlarınızı karşılarsınız. Hiçbir ekonomik faaliyet yürütülemez. Şimdi çok büyük bir şeyin, ekonomik kuruluşun CEO'suyla konuşuyoruz. Bana dedi ki ya hocam dedi. Önce o yönetim kurulundan birisi dedi ki ya hocam sen hep faizin aleyhinde konuşuyorsun. Olmasa ben ne yapacağım? Ben bu işleri nasıl yürüteceğim? Dedim ki ya bırak Allah'ını seversin. Milletin büyük büyük iş adamı diye gördükleri para babaların taşeronu değil mi dedim. Hemen sustu. Sonra CEO'su bana dedi ki daha sonra ya hocam ben şimdi öyle diyorsun ama ben şimdi bir iş yapacağım. Param yok. Kredi olmadan nasıl yaparım? Mesela dedim kaç lira ihtiyacın var? Dedi ki 1 milyon diyelim. O tamam. Ne zaman ödersin? Dedi 6 ay sonra. Tamam ben sana 1 milyon verdim dedim. Zaten burada da nasıl olsa 1 milyonum var. Değil mi? Ben sana 1 milyon verdim. 6 ay sonra bana 800 bin lira ver. 200 bin benden hediye olsun. Dedim bak sen bir ekonomist falan değilsin. Yani böyle hiç hayatında bir tane simit satmamış sadece konuşan insanlardan değilsin. Sen ekonominin içinde bir adamsın. Söyle bakayım bana 6 ay sonra bana 800 bin lira verebilir misin dedim. Durdu. Veremem dedi. Ne yapacaksın? Ha tamam anladım dedi. Gidip başka yerden kredi alacaksın. Ya kardeşim bak az önce anlattı o forward'dır, opsiyondur, diğer şeyler anlattı. Onlar Resulullah'ın hadisiyle kesin faizdir. Onları yapma. Yapmadığın zaman doların hayali yükselmesi diye bir şey olmaz. Hem kumar oluyor hem faiz oluyor. Ya kardeşim bu olmayan paraları sen para olarak kabul ediyorsun. Adam ki şimdi dersin başına söyle Avrupalılar niye zengin? Ya niye olmasın ki? Adam tutuyor bir kağıdın üzerine işte bunun üzerine bir yazıyor sen bir dolar diyorsun. Yüz yazıyor yüz dolar. Bin yazsa bin dolar diyeceksin. Kağıtta bıraktı şimdi ekrana yazıyor. Adam 2-3 saniyede yazıyor. Sen bin ömür boyu çalışıyorsun, kazanamadığın zaman hem elindekilerin hepsini alıyor, hem seni gene borçlu yapıyor. Ya bu, ben bunun hakikaten çok büyük bir, bu akıl tutulması bir kere 19. asırdan itibaren Müslümanlar ne yaptıklarının farkında değil. Zaten mezhepler dönemi de öyle de. Şimdi, ben bunu düşündüm, niye böyle? Sonra aklıma geldi. Ya insanlar Allah'la kendi aralarına hayali tanrılar koyuyorlar da burada niye hayali şeyler koymasınlar ki? Hani sen ben Müslümanım diyorsun günde 5 vakit namaz kılıyorum. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yapar, yardımı yalnız senden isteriz. İhdine sırâta'l müstakîm, bize doğru yolu göster. İşte Allah doğru yolu gösteriyor, faizcilikle uğraşma diyor. Kulluğu yalnız sana yaparım diyor. Ama dediğin an kusura bakma senin Müslümanlıkla hiçbir ilgin kalmaz. Demek ki sen Allah'tan daha iyi biliyorsun bu işleri. Ama denmez. Baş üstüne denir. İnşallah baş üstüne diyenlerden oluruz. Bakın şeyde Allahü Teala yani bu dersi niye yaptık bir ayet okuyacağım. Allahü Teala Yahudileri tenkit ediyor. Maide suresinde 63. ayette diyor ki 62 ve 63. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ O Yahudilerin çoğusunu görürsün ya Muhammed. Günah ve düşmanlık için aralarda koşuşup duruyorlar.
ve eklihimus suht ve faiz yemek için. Haram, haram mal yemek için. Lebi'se mâ kânu ya'melûn. Yapmakta oldukları şey ne kadar kötüdür. Levla yenhâhumur rabbâniyûn. Rabbâniler, hani onların din adamları vardı, niye onları yasaklamadılar? Vel ahbar, ilim adamları niye yasaklamadılar? An gavlihimul ithim, o günah içerikli sözler söylemelerini ve eklihumus suht, faiz yemelerini niye yasaklamadılar? Lebi'se mâ kânû yasnâun, yaptıkları şey ne kadar kötüdür. İşte size anlattım. Bizim hocalar faize fetva verdiler. 2005'ten beri herkes şey yapıyor. Hocadan fetva alan faizin içine girdi. İşte o zaman bana demişlerdi, ya hocam işte sen böyle yap. Dedim ki bak, cehenneme gitmek istiyorsun, işte size fetva veren hocalar var. O önünüze düşsün, siz arkasından yürüyün. Benim cehennemde işim yok dedim. Bir genel müdüre söyledim bunu. Şimdi biz bunu niye yaptık? Yarın Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bunun hesabını vermek için. Ya Rabbi, biz bunu, bu uyarıyı yaptık bir Müslüman olarak. Tuttular, tutmadılar. Kendileri bilir. Ama şunu da bilsinler ki, tutmazlarsa dünyaları da gider, ahiretleri de gider. Bak, Fethullah'a bu uyarıları çok yapmıştım. O insanlara. Onunla kitap yazmıştım. Şirk içerisindesiniz. Kendisiyle Kur'an'a uymak, uyacaklarına dair protokol yapmıştı Pensilvanya'da. Bizim yakın arkadaşlarımız çok iyi bilir. 15 Temmuz'dan 3 sene öncesinden başlayarak sürekli soruyordum. Bu adamlar her an batar. Haber, ben şey yaptım, millet gülüyordu. Ya bunlar her defasında yükseliyor. Görürsünüz, bunlar batar. Niye? Kur'an-ı Kerim'de Allah böyle diyor. Bunlara gereken bütün uyarılar yapıldı. Dinlemediler, batarlar. 15 Temmuz gecesi. Haberleri duyar duymaz dedim, ha şimdi battıklarının haberi bu. Ve son derece sevindim. İşte kızım, çocuklarım, hepsi bunlar. Bunların hepsi gittiler. Çıktılar, kardeşlerim, yeğenlerim. Ben dedim, ben gelmiyorum. Niye? Bu adamların batacağına kesin inanıyorum. Çünkü Allah-u Teala'nın Kur'an'da koyduğu kural değişmez. Bunlar çoktan batmayı hak ettiler. Ben sadece bunun, televizyondan bunun zevkini yaşayacağım dedim. Çünkü şu ana kadar bana düşen görevi yaptım elhamdülillah. Herkes karşısında, kapılarında kuyruğa dizilirken onların yanlış yolda olduğunu kitap yazarak, konuşarak, derslerle anlattık. Ne oldu sonuçta? Şimdi tek gene uyarıyorum. Ben Müslümanım deyip de Allah'ın emrine kayıtsız şartsız uymayan kişileri Cenab-ı Hak mutlaka cezalandırır. Allah yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın.